Milwaukee, Hill Yayınları. 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 33.
Bu gece epeyce sürdü. Pelagya artık gözlerini kapayamıyordu. Kendisini saran korku arttıkça artmıştı. Çevresine bakındı, birdenbire korku çığlığıyla kollarını açarak ileriye doğru koşmaya başladı. Ötede dar bir yolda tutuklamak istedikleri gencin çevresini saran polisler, kendilerine saldıran halka karşı savunmaya geçmişlerdi. Yalın kılıçlar havaya kalkmış, kuru ak bir pırıltı ile parlıyor, başların üzerine kalkıyor, sonra şiddetle hızla iniyordu. Ara sıra yukarıya doğru kalkan bastonlar, kırık dökük dernek parçaları gibi görünüyor, sonra yine gidiyor, bütün bu zavallı halktan vahşi bir kasırga halinde yükselen haykırışlarla birbirine karışıyordu. Ara sıra iri yarı gencin solgunluğu görünüyordu. Bu fırtına halinde havayı sarsan öfke, kızgınlık kasırgasının üstünde onun güçlü sesi duyuluyordu. ''Arkadaşlar, neden benim için kendinizi feda ediyorsunuz?'' Bu sese uyuldu. Herkes elindeki değneği bir kenara atarak yürümeye başladı. Ana karşı durulmayan bir gücün etkisi altında kalmış, en önde yürüyordu. Birden Nikola'yı gördü. O şapkasını alnına indirmiş, bir yandan göstericileri azarlıyor, bir yandan da hepsini artık kavgayı gürültüyü bir yana bırakıp uzaklaşmaya çağırıyordu. ''Galiba hepiniz delirdiniz. Artık yeter, kendinize gelin.'' Ana Nikola'nın bir elini kana bulanmış gördü. Ona doğru koşarak ''Haydi artık uzaklaşınız Nikola'' diye bağırdı. ''Nereye koşuyorsunuz? Sizi öldürecekler.'' Ama başını çevirdiğinde arkasında açık dağınık saçlarıyla Sofya'yı gördü. Sofya çocuk denilecek yaşta bir gencin omuzlarına yaklaşmış, onun yürümekten alıkoymaya uğraşırken delikanlı bir yandan titrek elleriyle şişmiş yüzünü siliyor, öbür yandan da direkiyordu. ''Bırakınız beni, bir şey değil.'' Sofya telaşla anaya, ''Aman bununla siz uğraşınız, işte bir mendil, bununla yüzü sararak doğruca eve götürünüz, bizim eve.'' Sonra gencin elini anaya vererek konuşmaya başladı. ''Haydi'' dedi, ''çabuk olunuz, kaçınız, yoksa sizi de tutuklayacaklar.'' Göstericilerden her birisi mezarlığın bir yanından çıkıyordu. Arkalarında polisler kaputlarına sarınarak, kılıçlarını şakırdatarak, sözüp sayarak mezarlığın arkasında duruyorlardı. Delikanlı durarak bakışlarıyla polisleri izliyordu. Ana yavaşça gencin yüzünü silerek ''Haydi çabuk'' dedi. Genç öksürdü, ağzından biraz kan geldi. ''Korkmayınız, bir şey değil. O adam bana kılıcının sapıyla vurdu. Hem yüzümü hem de kafamı. Ben de onun kafasını öyle bir indirdim ki adam it gibi hırladı.'' Ama bir yandan mezarlığın sokağa çıkan küçük kapısına doğru yaklaşarak ''Haydi çabuk'' dedi. Ama öyle sanıyordu ki duvarın dışında iki polis gizlenmiş, onların çıkmasını bekliyor, çıkınca bir atışla ikisini birden tutuklayacaklardı. Çekilerek kapıdan dışarıya çıktıklarında orada ovalarda yayılan bir güz güneşi batışının son ışıklarından başka hiçbir şey bulunmadığını, her yandan derin bir sessizlikle ıssızlığın egemen olduğunu görünce geniş bir soluk aldı. Gence dönerek ''Durunuz'' dedi, ''sizin yüzünüzü bağlayayım.'' ''Hayır istemem, ben yaralarımla ölünürüm.'' Ama çabucak yarayı sildi, oradan taze kanlar aktığını görünce kalbi birden bir acıyla sızladı. Parmakları bu yaş yüze dokunduğunda birden bir korku ile sarsıldı. Tarlaların ortasından çekip götürmeye başladı. Genç ağzını örten sargıyı bir eliyle açtı, gülümseyen tatlı bir sesle ''Arkadaş, beni neden böyle çekip götürüyorsunuz?'' dedi. ''Ben kendim yürürüm.'' Ana onun sallandığını, ayaklarının titrediğini görüyordu. Genç gittikçe zayıflayan sesiyle bir şeyler söylüyor, karşılık beklemeden bir takım sorular soruyordu. ''Adım Ivan'dır, tekneciyim. Siz kimsiniz?'' ''Yegor'un örgütünde biz üç kişiydik, üç tekneci. Zaten kulüpte topu topu 11 kişi vardı. Onu pek çok severdik.'' Sokağın yerinde bir araba tuttu. Genci bindirdi. Sonra kendisi de yanına oturdu. Delikanlı sargıyı yine açmaya çalışıyordu. Daha çok sargı gerektiğinden bağı yine dudaklarının üstüne getirdi. Genç elini yine kaldırdı. Ne var ki elinde hiç güç kalmamıştı. Ağzını sargıdan kurtaramadı. Eli yine aşağı düştü. Ağzını yine de bağın altında tutup konuşuyordu. ''Hey yedi polisler, ben yediğim dayağı unutur muyum sanıyorsunuz? Yegor'dan önce bize iktisat derslerini bir üniversite öğrencisi verirdi. Pek ağır başlı bir gençti. Onu da tutukladılar.'' Ama İvan'ı kollarının arasına alarak başını da göğsüne dayadı. Gence birdenbire bir ağırlık geldi. Artık ses çıkmaz olmuştu. Bütün vücudu buz kesilmiş, çevresine korku dolu bakışlarla bakıyordu. Öyle sanıyordu ki neredeyse bir polis çıkacak, İvan'ı yakalayacak, öldürecekti. Arabacı oturduğu yerden arkasına dönerek sordu. Çok mu kaçırdı? Ana gülerek pek çok dedi. Çocuğunuz mu? Evet, kunduracılık yapar. Ben de aşçılık. Ya güç iş. Arabacı hayvanlarını şiddetle kamçıladıktan sonra yine başını çevirdi. Haberin var mı? Biraz önce mezarlıkta kavga oldu. Polis halkla dövüştü. Oraya politikacılardan, hükümetin düşmanlarından birisinin ölüsünü getirmişlerdi. Cenazeye gelen dostları kahrolsun hükümet, halkı ezen hükümet diye bağırdılar. Polisler işe karıştı. Bir kavga, bir kıyamet koptu. Galiba ölen de olmuş arada. Polislerden bile dayak yiyen varmış. Araba kaldırımının üzerinden gürültü ederek, sarsılarak yürüyordu. İvan'ın başı anının göğsüne doğru kayıyordu. Arabacı başının onlardan yana çevirmiş olarak dalgın bakışlarla dedi ki, halkta bir heyecan var, her yanda ayaklanış izleri görülüyor. Ölüm bu gece de jandarmalar bir komşunun evini araştırmaya geldiler. Sabaha dek kaldılar. Ne yaptılar bilmem. Sabahleyin de bir demirci ustasını alıp götürdüler. Söylentilere göre onu bir gece deremin kıyısına götürüp orada suya atacaklar, gizlice boğacaklarmış. Götürdükleri zeki bir adamdı. Ana sordu. Adı neydi? Demircinin adı mı? Savil. Çok gençti. Gençti ama pek çok şeyleri bilirdi. Anlaşılan bulmak yasak olacak. Arada sırada arabaların durdukları yere gelir, bizim şu sizin yaşayışınızla yaşamak mı derdi. Biz kendisine evet doğru bu insan yaşayışı değil köpek yaşayışı derdik. Ana dur dedi. Araba sarsılınca İvan biraz kendine geldi. Hafif bir sesle inledi. Çocuk epeyce hasta dedi. İvan sallana sallana güçlükle yürüyerek ağrıyı geçti. Bir şey yok yürüyorum diyordu. Sofya gelmiş ağzında bir sigara kaygı heyecan içinde anayı karşıladı. İlkin genci bir kanepeye yatırdı. Başını bağladı. Bir yandan da emirler veriyordu. Doktor işte geldi. Yoruldunuz değil mi Pelagi? Korktunuz değil mi? Haydi biraz dinleniniz. Nikola haydi çabuk çay ver. Anaya da bir şarap. Pelagi bu olaya şaşırmış, güçlükle soluyor, göğsünde derin bir acı duyuyordu. Benim için üzülmeyiniz diye mırıldandı. Şimdi korkular içinde titremiş olan vücudu avutucu bir okşayış, şefkatli bir bakım arıyordu. Nikola yandaki odadan saçları karmakarışık bir halde çıktı. Bir elinde sargı vardı. Doktor çağırdı. Doğruca İvan'ın yanına koştu, üzerine inledi. Su getiriniz, su. Çok getiriniz. Temiz bez, pamuk da olsun. Ana çabucak mutfağa koştu. Nikola onu kolundan tutarak yandaki odaya götürdü. Sevgiyle karışık, size değil, Sofya'ya söylüyor. Siz çok üzüldünüz değil mi aziz dost? Ana kendisini tutamayarak gözlerini dolduran yaşlar arasından hıçkırıklarla ''Ah!'' diye haykırdı. Dayanılacak gibi değildi. Zavallı insanları süngülediler, acımadan süngülediler. Nikola kadıncağıza bir bardak su vererek omuzlarını kaldırdı. Ben de oradaydım. Her iki yanda çok ileri gitti. Polisler saat kılıçlarının sırtıyla vurdular. Sanırım önemli olan yalnız bir kişi yaralandı. Benim yanıma düşmüştü. Onu çektim, kavga alanından uzaklaştırdım. O da biraz aydınlıktı. Nikola'nın yüzü, sesi anayı biraz avuttu. Kendisine minnet dolu bir bakışla baktı. Size de bir kılıç indi değil mi? Sanırım bunda suç benimdi. İstemeyerek nedensizce elimi salladım. Bir yere çarpmış olmalıyım ki elimin derisi sıyrılmış. İçiniz şarabı. Hava pek soğuk. Siz de inadınıza ince giyinmişsiniz. Ama ellerini şarap bardağını uzatırken parmaklarının ucunda dönmüş kan lekeleri olduğunu gördü. Otomatik bir davranışla elini dizinin üzerine bırakıverdi. Etekliği ıslanmıştı. Şimdi gözleri pek çok açılmış, uzun uzadıya parmaklarını inceliyordu. İşte bir gün Pavel'inle olacağı bu. Bu sırada doktor içeri girmişti. Nikola'nın bakışlarıyla sorduğu soruya şöyle karşılık verdi. Yüzündeki yere bir şey değil. Yalnız kafa kemiklerinden birisi kırılmış. Bu da tehlikeli değil ama epeyce kan yetirmiş. Bereket versin bu insandan dayanıklı oluyor. Herhalde hastaneye göndermek gerek. Nikola niçin diye haykırdı. Burada bırakılmaz mı? Bugün yarın olabilir. Hastaneye gitmeli. Ben her zaman gelip gidemem. Mezarlıkta olup bitenden hesap vermeyi sen üzerine alacaksın. Elbette. Ama hiç ses çıkarmaksızın kalktı, mutfağa doğru yürüdü. Nikola kaygılı sordu. Nereye gidiyorsunuz? Sophie yalnız başına pek güzel hazırlar. O Nikola'ya elinde olmadan tuhaf bir gülümseyişle yanıt verdi. Üstüm başım kan içinde, kan. Odasında bir yandan elbisesini değiştirirken, bir yandan da adamların soğukkanlılığı, olayların korkunçluğu karşısında kaygısızlığın derecesini düşünüyordu. Bu düşünce onu uyardı, kalbindeki korkuları giderdi. İşini bitirerek yaralının bulunduğu odaya geldiğinde, Sophie hastanın yanında eğilmiş, ne aptallık arkadaş diyordu. Yaralı bitkin bir sesle konuştu. Ah, sizi rahatsız ediyorum. Susunuz, susunuz, susmak daha iyi. Ama Sofya'nın arkasında duran elini avucuna koydu. Şimdi yaralının solgun yüzüne daha serin kanlıca bakıyordu. Arabada onun sayıklamalarından ne de çok korkmuş olduğunu anlatmaya başladı. İvan gözleri sıtmaya ateşler saçarak dinliyordu. Arada sırada dizleri birbirine çarpıyor. Oh, ne budalaymışım diyordu. Sofya hastanın yorganını düzelterek haydi bakalım dedi. Artık sizi yalnız bırakıyoruz. Her iki kadın da yemek salonuna geçerek oradan Nikola ile doktorla birlikte geçen olaylar üstüne uzun uzadıya konuştular. Daha şimdiden artık bu olayı geçmişe gömüyorlar, büyük bir güvenle gelecekten, yarın için hazırlanacak olan planlardan, yapılacak işlerden söz ediyorlardı. Yüzlerinde derin bir yorgunluk izi vardı, ancak kafaları durmadan çalışıyordu. Doktor durmadan sandalyesi üzerinde yineliyordu. Propaganda, propaganda, artık bu da yetmez. Genç işçilerin hakkı var. Daha geniş bir alanda kışkırtma yapmak gerek. Size söylüyorum ki işçilerin hakkı var. Nikola hazin bir tonla, her yerden kitapların yetersizliğine ilişkin yakınmalar geliyor. Henüz biz de iyi bir matbaa kuramadık. Ludmilla'nın da artık gücü kalmadı. Eğer kendisine yardımcı bulamayacak olursak çok geçmez hastalanacak. Sofya sordu. Ya ve Sofçikov? O kentte yaşayamaz. Yeni matbaada işe başlayacak sanırım. Size birisi daha gerek. Ama serin kanlıkla sordu. Ben yapabilir miyim? Üç arkadaş bir dakika kendisine baktılar. Sofya birdenbire haykırdı. Hayır Pelage, bu sizin için pek zor bir iş. Böyle olunca sizin için artık kent dışında bir yerde yaşamak gerekecek. Ayrıca Pavel'i göremeyeceksiniz genellikle. Ama içini çekerek yanıtladı. Bu da Pavel için büyük bir yoksunluk sayılmaz. Zaten ben de bu ziyaretlerde kalbimi üzen bir avunuştan başka bir şey bulamıyordum. Orada hiçbir şeyden konuşulmuyor. Her şey yasak. Bir alık gibi sürekli oğlumun gözlerinin içine bakıp duruyorum. Her yandan gözetliyorlar. Son olaylar kendisini pek çok yormuştu. Şimdi böylece kendisi için kentin kötü yaşamından uzaklaşabilmeye yarayacak bir olanak çıktığını görünce olanca gücüyle bu düşünceye asılmıştı. Ne var ki Nikola birdenbire sözü değiştirdi. Doktora sordu. Ne düşünüyorsunuz? Doktor ağır bir tonla, azınlığız, işte düşündüğüm bu dedi. Herhalde daha çok çalışmak gerek. Andre ile Pavel'in kaçırılması için bir çare bulmalı. Onun ikisi de pek değerlidir. Böyle bomboş oturmamalı. Nikola gözlerini kırparak başını salladı. Anaya şöyle bir baktı. Anaannenin kendisinin yanında oğlundan konuşmak istemediklerini anlayarak odadan çıktı. Yatağına girdi. Uzaktan gelen mırıltılar içinde gözleri açık kendini derin bir üzgünlüğün kucağına bıraktı. En sonra bugün kendisi için anlaşılan bir bilmece halinde birçok uyarıcı belirtilerle doluydu. Bu biçimde düşünmek kendisi için pek acıydı. Onları kafasından kovarak Pavel'i düşünmeye başladı. Bir yandan Pavel'i hapisten kurtulmuş olarak görmek istiyor, öte yandan bu düşünceye karşı kalbinde bir korku uyanıyordu. Çevresinde her şeyin kımıldadığını, durumun bir bütün gerginleştiğini, çatışmaların yakın olduğunu seziyordu. Halktaki sessizlik yerini artık sinirli bir bekleme dönemine bırakmıştı. Kızgınlık, sinirlilik belirtileri sezilir biçimde artıyor, her yandan acı sözler duyuluyordu. Her yandan bir esinti, bir coşkunluk belirtisi yükseliyordu. Her bildiri pazarlarda, dükkanlarda, hizmetçiler, işçiler arasında büyük bir sıcaklık, coşkunluk ile tartışılıyordu. Kentlerde yapılan tutuklama birçok dedikodu yaratıyor, durmadan tutuklamaların nedeni araştırılıyordu. Ama bir zamanlar halkı korkutup yürek çarpıntısına uğratan sosyalist devrim, politika gibi sözlerin şimdi herkesin ağzında dolaşıp durduğunu görüyordu. Gerçekte yine bu sözler alaylı söyleniyordu. Ne var ki bu alay artık öğrenmek gereksinimini gizlemiyordu. Bu sözcüklerde korku vardı. Bu eylem, heyecan, karanlık, uyumuş bir uyumuş içinde geniş dünyan halinde yavaş yavaş durmadan genişleyerek gidiyordu. Uyuyan kafalar uyanıyor, artık her günün olayları eski zamanlardaki alışılmış serin karanlıkla inceleniyordu. Ama bu durumu arkadaşlarından daha çok açıklıkla görüyordu. Çünkü yaşamın karanlık yüzünü o onlardan daha iyi görmüş tanımıştı. O bu yaşama herkesten daha çok yakındı. Bu yaşamın karanlık yüzünde her zaman kaygılanma, kızgınlık doğduğunu görüyor, belirsiz bir yanılaşma susuzluğu duyuyordu. Bundan hoşnut oluyordu. Çünkü bütün bunları oğlunun çalışma ürünleri olarak biliyordu.
Ayrım sonu.